Ayrım 15, Beşli Çete, Ali Mahir Başarır, sayfa 113. 9.3. Devletleştirmeye ilişkin tartışma. Bilindiği gibi yap işlet devret modeliyle yapılan idare ile yerli sermaye arasında veya yabancı sermaye arasında yapılacak olan sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi olmaktadır. Devletin sunduğu kamu hizmetlerinin ve yatırımların giderek piyasalaşması sonucu özel şirketler kendi lehlerine olarak gördükleri uluslararası tahkim yolunu seçerler. Ancak sözleşmelerin içeriğine bakıldığında yapılan hizmetin bir kamu hizmeti olduğu belirgindir. Devletin asli görevlerinden biri olan kamu hizmetinin özel firmalara veriliyor olması ve güvencesinin devletin altında olmaması gibi durumlarla karşılaşıldığında büyük problemler ortaya çıkabilir. AKP'nin politikalarına bakıldığında yerli ve yabancı sermayelerin gerçekleştirdiği yatırımlar ve hizmetler kamu hizmeti niteliğindedir. Bu nedenle de kamunun temsilcisi yasama organına büyük bir iş düşmektedir. Çünkü hizmetin kamusallığına karar verecek olan meclistir. Yap işlet devret sözleşmeleri ile imtiyaz sözleşmeleri arasında benzerlik bulunsa da nitelik bakımından birbirinden farklıdır. 3996 sayılı bazı yatırım ve hizmetlerin yap işlet devret modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında kanun, yap işlet devret sözleşmelerinin hukuki çerçevesinin özel hukuka bağlı olduğunu saptamıştır. Ancak verilen hizmetin kamu hizmeti niteliğinde olması idare hukukunu da ilgilendirebilecektir. İmtiyaz sözleşmelerine ilke olarak bakıldığında devlet ile imtiyaz sahibi arasında doğacak olan uyuşmazlıkların idari yargıda görülmesi gerekmektedir. Ancak istisnalar istisnası bir ülke olduğumuz için sermayeleşme ve piyasalaşma çerçevesinde yeni istisnaları anayasal çerçevede getirdik. 1999'daki anayasa değişikliğiyle anayasanın 125. maddesinde milletler arası tahkim yolu açıldı. Bunun sonucunda ise devletleştirme yolunun tıkanmaya çalışıldığı ve batık bile olsa özel firmaların kurtarılacağı güvencesiyle hareket edilen bir piyasa mekanizması kuruldu. Milletler arası tahkim yoluna gidilebilmesi için anayasanın 125. maddesinde öngörülen yabancılık unsuru 4501 sayılı yasada sözleşmeye taraf kurulu veya kurulacak şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesinin gerekli olması hallerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Dipnot Şeref Gözübüyük 2010 Yönetsel Yargı Ankara sayfa 148. Buna göre bu beşli çetenin yabancılık unsuru taşıması mevzuat hükümlerine uydurulmuştur. Nasıl ve neden uydurulduğuna gelindiğinde ise sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kaynaklı sermaye veya kredi ile bu yatırımları ve hizmetleri sağladığı açıktır. Hatta sırf bu yüzden yapacakları olan yatırımlarda ve hizmetlerde kredi alamadıkları için işler durma noktasına gelmiş ve yavaşlamıştır. Hem kamu kaynaklarını hem de kamu mallarını kullanan bu firmalar verdikleri hizmetlerde de oldukça yüksek fiyatlandırmalar yaparak vatandaşın kullanım hakkını ücretlendirmektedirler. Her ne kadar imtiyaz sözleşmelerinde görevli mahkemeler özel mahkemeler olsa da devletin gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu zarara uğrayan kullanıcıların idari mahkemelere başvurabilme olanağının var olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kamuoyunda beşli yandaş şirket olarak bilinen şirketler arasında yapılan sözleşmelerin şeffaf, rekabetçi gibi temel ilkelere sahip olan bir kamu ihalesi ile elde edilmesi gerekmektedir. Hukuksal olarak bu anlamda elde edilmeyerek yapılan sözleşmelerin yolsuzlukla kazanılmış olduğu aşikardır. Bu durumda idarenin yöntemli olması gereken işlemlerinden en önemlisinin sakatlanacağını ileri sürebiliriz. Eğer ki bu sözleşmelere imkan sağlayan bu hazırlık işlemleri uygunsuz bir şekilde yapılmışsa, sözleşmenin feshinin haklılığı tartışılmaya açılacaktır. Bu şirketlerle yapılan bazı anlaşmalarda temel ihale usullerinin kullanılmadığı ve kamu yararının göz önünde bulundurulmadığı açık olarak gözükmektedir. Devletin kamu özel işbirliği çerçevesinde yapmış olduğu ihalelerde herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet vesaire gibi durumlar tespit edildiğinde elbette uluslararası tahkime gidilecek ve deliller ortaya konulduğunda söz konusu projeler devletleştirilecektir. Ancak söz konusu anlaşmalardaki yolsuzlukları AKP iktidarının araştırmayacağı herkesçe bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla AKP döneminde devletleştirme yapılmasını beklemek de hayalcilikten öte bir şey değildir. İktidar el değiştirdiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ihale süreçlerinde yapılan yolsuzlukları uluslararası tahkime taşıyacaktır. Tahkim bir yargılama yaparak tarafları dinleyecek ve bir karara varacaktır. Örneğin Kenya Devleti ile İngiltere'de merkezi bulunan World Duty Free şirketi arasında görülen ve World Duty Free vs. Kenya diye ünlenen tahkim yargılaması yapıldı. World Duty Free Kenya'nın Nairobi ve Mombasa havalimanlarındaki gümrüksüz parfüm satış mağazalarını işleten bir şirketti. O dönem Kenya Devlet Başkanı Daniel Arap Moi'ydi. İngiliz merkezli şirket satış mağazalarını açmak için Kenya Devlet Başkanı'na 2 milyon dolar rüşvet vermişti. Daha sonra Daniel Arap Moi iktidarı son bulunca bu olay yargıya taşındı ve Kenya söz konusu mağazaları kamulaştırdı. World Duty Free şirketi olayı uluslararası tahkime taşıdı. Uluslararası tahkim yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle yapılan sözleşmenin yok olduğu hükmüne vardı ve davayı Kenya devleti kazanmış oldu. Benzer bir durum Özbekistan'da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi kamu özel işbirliği kapsamında yaptıkları işlerden dolayı şirketlerin paralarını söke söke alması o kadar da kolay değil. Kaldı ki özellikle kamuoyunda beşli yandaş olarak tanınan şirketlerin AKP iktidarına ne kadar yakın olduğu aşikardır. Özellikle bu şirketlerin gerekli olmadığı halde birçok ihaleyi 21B kapsamında pazarlık usulü ile aldığı bilinmektedir. Kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan projeler kapsamındaki sözleşmelerde ihale süreçlerinde yapılan yolsuzluklar ve usulsüzlükler ortaya konulduğunda devletleştirme yapılması mümkündür. Ayrıca milletler arası hakem kararlarının ülkemizde sonuç doğurabilmesi için tanıma ve tenfiz kurallarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin Türkiye, New York Sözleşmesi'nin birinci maddesine çekince koymuştur. Buna göre New York Sözleşmesi'nin uygulanması ancak ticari nitelikteki uyuşmazlıklar bakımından geçerlidir. Eğer ki yukarıda bahsedilen bu çekirdek öz niteliği itibariyle idariliği sağlarsa, bu uyuşmazlıklar ticari nitelikte olmayacağı ve idari nitelikte olacağı için verilecek hakem kararı Türkiye'de icra kabiliyeti kazanmayacaktır. Yakında tüm dünyada kamulaştırma ve devletleştirmenin gereklilikleri bir kez daha tartışılmaya açılacak ve neoliberal politikaların getirileri ve götürüleri arasında bir çıkış yolu aranacaktır. Örneğin Almanya'da 2021 yılının Eylül ayında milli iktisadın gerekleri doğrultusunda ve artan konut fiyatlarının düşük gelirli ailelere baskıda bulunması dolayısıyla ülkede önemli bir emlak şirketi olarak görülen Deutsche Wohnen şirketinin Berlin'deki binlerce konutunu kamulaştırmak için referandum yoluna gidildi. Yapılan referandumda %56.4 oyla kamulaştırma yolu açıldı. Bu durumda devletlerin en temel görevlerinin kamuyu koruyup kollamaları, yani çekirdek hizmetlerini kendi bünyesinde sunmaları ve yine onların ihtiyaçlarına cevap vermeleri olduğunu görüyoruz. Almanya vatandaşının en temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacını gidermek için bu yola başvurabiliyor. Bu durumda dünyada bir devletleştirme ve kamulaştırma hayaletinin gezdiğini bizlere gösteriyor. Kendi tarihimize bakıldığında Cumhuriyet'in ilk yıllarında şehirlerimizdeki ulaşım hizmetlerinin, su hizmetlerinin, elektrik hizmetlerinin yabancı imtiyazlar yoluyla gerçekleştirildiğini biliyoruz. Ancak 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı belediye kanunu ile imtiyazların belediyeleştirilmesi yoluna gidilmişti. Bunun asıl amacı fiziken kazanılan bağımsızlığın ekonomik anlamda da uygulanmasıdır ve bunun günümüzde de sürdürülebilir olması gerekmektedir. Tüm bunlara bakıldığında yapılması gerekenin kamu yararını önceleyen bir anlayış doğrultusu olması gerektiği açıktır. Sözleşmelerin hazırlık aşamalarının dikkate alınması, ihalelerin yolsuz bir şekilde yapılıp yapılmadığının detaylıca ve önemli bir hukuki altyapıyla incelenmesi, kamu yararının gerektirdikleri, milli iktisadın gerektirdikleri tüm bu devletleştirme çerçevesinde önemlidir. Unutulmasın ki bir oldu bitti yöntemiyle bunların hiçbiri gerçekleştirilmeyecek, önemli hukuksal çalışmalarla bir süreç halinde yürütülecektir. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda kamuyu kollar bir vaziyette devlete yük getirmeden bu işlemlerin planlaması ve icrası uygulanacaktır. Onuncu bölüm 2020 Sayıştay raporuna göre kamu ihale kanunundaki usulsüzlükler 10.1 Genel bakış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun birinci maddesinde kanunun amacı ve kapsamı belirtilmiştir. Buna göre kamu hukukuna tabi olan, kamu kaynağını kullanan, kamu otoritesinin denetimi altında olan kurum ve kuruluşların yapacakları ihalelerdeki esaslar düzenlenmiştir. Buna göre ihale gerçekleştirecek olan idareler bu kanundaki hükümlere uymak zorundadırlar. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde de ihalelerde uyulması gereken temel ilkeler sayılmıştır. Bunlar saydamlık yani aleniyet ilkesi, rekabet ilkesi, sözleşmeyi yapmak isteyen kişilerde belirli yeteneklerin bulunmasına ilişkin ilke, gizlilik ilkesi, eşit muamele ilkesi, kamuoyu denetim ilkesi gibi ilkelerdir. Kamu kurum ve kuruluşları bu kanunun 18. maddesi gereğince ihtiyaç duyduğu alanlarda mal ve hizmet alımlarının yanı sıra yapım işleri ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü kullanabilecektir. Ancak yine kamu ihale kanununa göre asli yani temel ihale usulleri ile özel ihale usulleri arasında farklılıklar sayılmıştır. Buna göre kamu ihale kanununa göre temel ihale usulleri açık ihale usulü ile belli istekler arasında ihale usulüdür. Bunlar temel ihale usulü olmasının sebebi katılımcılığı, rekabeti, şeffaflığı ve diğer ilkeleri dikkate alan usul olmalarıdır. Diğer ihale usulleri ise ancak kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilecektir. Belli istekler arasında ihale usulü, idarece yapılacak ön değerlendirme aşamasını geçen ve idarece davet edilen isteklilerin teklif verebileceği usulü anlatmaktadır. Kanunun 20. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir. Belli istekler arasında ihale usulü yapılacak ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesiyle yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. Pazarlık usulü ise ancak kanunda belirtilen özel şartların gerçekleşmesi halinde kullanılabilmektedir. İdarelerin en çok kullandığı pazarlık usulü yöntemi 21B olmuştur. 21B'nin kanunda düzenleme şekli şu şekildedir. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. İdarelerin ihaleye çıkış süreci yöntemli olmak zorundadır. Çünkü bu ihalelere çıkış sürecinde bir ön hazırlık süreci vardır ve bunlar idarenin tek yanlı iradesiyle oluşmaktadırlar. Buna göre idareler ihale süreçlerini oldukça kapsamlı ele almalıdırlar. Ancak rapora yansıyan hususlara bakıldığında bu usulde sürdürülmediği görülecektir. 10.2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 10.2.1 Sabiha Gökçen Havalimanı ihalesi konusu. Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısı, inşaat ve elektromekanik sistemler, temin, montaj ve işletmeye alma işleri sözleşmesi kapsamında yapımı devam etmekte olan kent içi raylı sistem hattı yapımı işinde proje değişiklikleri nedeniyle yaptırılmasına ihtiyaç duyulan ilave işler söz konusu iş kapsamında olmasına rağmen herhangi bir iş artışına gidilmeksizin pazarlık usulüyle aynı yükleniciye ilk sözleşme fiyatlarından daha yüksek fiyatlarda ihale edilmiştir. Normalde bu işin ayrı bir iş olarak ihale edilmesi için Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 24. maddesi gereğince gerekli şartları sağlaması gerekmektedir. Buna göre mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş A. Sözleşmeye esas proje içinde kalması B. İdariyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması gibi gerekli şartlar söz konusudur. Bu şartların sağlanması halinde de birim fiyat teklifi almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmesinde %20'sine kadar oran dahilinde süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir hükmü vardır. Sözleşme bedeli 169.500.810 lira 80 avro olan Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısı, inşaat ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletmeye alma işleri, ki bu iş esas iş, sözleşmesi kapsamında 33.900.162.16 avro tutarındaki ilave işlerin esas işe ait sözleşme fiyatlarıyla aynı yükleniciye yaptırılabilmesi mümkündür. Ancak dikkat ederseniz 21B kapsamında Sabiha Gökçen metrosu, yaya bağlantı tünelleri ve kuyruk tüneli inşaatı işi, yani ilave iş, ihalesi de esas işin yüklenicisine verilmiş ve 379.910.374.28 lira tutarında ayrı bir sözleşme imzalanmıştır. Şimdi %20 oranında bu iş herhangi bir ek götürü sağlamadan yaptırılabilecekken ek sözleşme ile bu paraların bir şirkete veriliyor olması düşündürücüdür. Söz konusu ilave işlere ilişkin yapım işi ihalesinin ihale dokümanı belgeler arasında yer alan yaklaşık maliyet ve birim fiyat teklif cetveli ile ihale eki kesin projeler incelendiğinde ihalesi yapılan ilave işlerin esas iş kapsamındaki proje değişiklikleri sonucunda yapılmasına idarece karar verilen ilave işlerden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Burada şekil bir ilave işlere ilişkin Sayıştay'ın verdiği tablo var. Bunların bir kısmını okuyayım. İş kalebinin adı kazı yapılması metreküp. Esas işe ait sözleşme birim fiyatı 57.04. İlave işe ait sözleşme birim fiyatı 75 lira. Oransal fiyat artışı 31.48. İş kalebinin ilave iş sözleşme bedeli TL olarak 1.562.172 lira. İş kalebinin bedelinin ilave sözleşme bedeli içindeki ağırlığı %0.41. İş kalebinin adı Nervürlü Demir BC Bila Düz Demir BC 1. Birim ton. Esas işe ait sözleşme birim fiyatı 3.941.55 lira. İlave işe ait sözleşme birim fiyatı 17.138 lira. Oransal fiyat artışı %334.80. İş kalebinin ilave iş sözleşme bedeli 12.065.117.72. İş kalebinin adı L4M Kaya Bulonu. Birim adet. Esas işe ait sözleşme birim fiyatı 296.63. İlave işe ait sözleşme birim fiyatı 850 lira. Oransal fiyat artışı %186.56. İş kalebinin ilave iş sözleşme bedeli 3.744.250 lira. İş kaleminin adı L eşit 6M kaya bloğuna adet. Esas işe ait sözleşme birim fiyatı 365.08. İlave işe ait sözleşme birim fiyatı 2450. Oransal fiyat artışı %571.09. İş galebinin ilave iş sözleşme bedeli 276.850 lira. İş kalemi 125 mm delik içine 14 mm kalınlığında BC3A ile zemin çivisi teşkili metre ile. İşe ait sözleşme birim fiyatı 0.76. İlave işe ait sözleşme birim fiyatı 560. Oransal fiyat artışı %73.528. İş kalemi 125 mm delik içine 26 mm kalınlığında BC3A ile zemin çivisi teşkili metre olarak. İşe ait sözleşme birim fiyatı 0.76. İlave işe ait sözleşme birim fiyatı 575. Oransal fiyat artışı %75.500. İş kalemi temelde su yalıtımı metreküp. Esas işe ait sözleşme birim fiyatı 38.03. İlave işe ait sözleşme birim fiyatı 170. Oransal fiyat artışı %347.03. İş kalebinin ilave iş sözleşme bedeli 5.269.804 lira 50 kuruş. İş kalemi NATM tünel kazısı metreküp olarak. Esas işe ait sözleşme birim fiyatı 665 lira 51 kuruş. İlave işe ait sözleşme birim fiyatı 1432 lira. Oransal fiyat artışı %115.17. İş kalebinin ilave iş sözleşme bedeli 83.435.766 lira 40 kuruş. Tünellerde püskürtme beton metreküp. Esas işe ait sözleşme birim fiyatı 395.5. İlave işe ait sözleşme birim fiyatı 1900. Oransal fiyat artışı %380. En son toplama geliyorum. İş kaleminin ilave iş sözleşme bedeli 315.719.138 lira 75 kuruş. İş kaleminin bedelinin ilave sözleşme bedeli içindeki ağırlığı %83.1. Yukarıdaki tablo detaylı olarak incelendiğinde ilave iş kapsamında aynı iş kalemlerine ilk sözleşmedeki fiyatlara göre daha yüksek fiyatlar ödenerek ihale edilmesi kamuyu daha büyük bir külfete sokmaktadır. NATM tünel kazısı ve umbrella arch yapılması iş kalemlerinin ilave işin sözleşme bedelinin %52'sini oluşturduğu ve bu iki iş kalemi kapsamında yapılan imalatlar için ilave iş kapsamında sırasıyla 2.15 kat ve 1111 kat daha yüksek fiyatlardan ödemeler yapılmak durumunda kalındığı görülmektedir. NATM tünel kazısına bakıldığında esas işten ilave işe geçişte %115 artmıştır. Aynı şekilde umbrella arch yapılmasına bakıldığında da fiyatı esas işe göre yine %110 artmıştır. Sonuç olarak esas işin genişletilip yapılması olanaklıyken idarece bu işin iadeye çıkılarak yapılması idareyi oldukça fazla ekonomik külfete sokmuştur. Ayrıca bu metro yapımı devam ederken bir göçüye sebep oldu ve işçilerin yaralandığı bilgisi de mevcuttur. 15. ayrımın sonu, sayfa 122.